Ayrım 23. Bir İnsan. Oriana Fallaci. Sayfa 333. Bölüm 17. 17 saat geç ulaşabilmiştim. Morgun önünde çıt çıkmayan kalabalık bir halk kitlesi vardı. Çıplak kablodan sallanan bir ampulün hayal meyli aydınlattığı geniş bir odaya itelediler beni. Fürgorofik hücreler deposuydu burası. Girince bir flaştan çıkan aydınlık gözümü aldı. Sessizliği kızgın bir ses bozdu. Foto muhabirleri dışarıya. Herkes dışarıya. Pencereleri kapatın. Az sonra biri bir dolap kapağı açtı. İçine bir göz atıp kapadı ve mırıldandı. Tamam bu. Solda en alttaki çekmeceydi. Yanında iki çekmece, üstünde de üç tane daha vardı. Pırıl pırıl, kaygan ve madeni çekmecelerdi. Para kasası çekmecelerini andırıyorlardı. Hazır mısınız diye sordu görevli. Başımla işaret ettim ve çekmece sonuna kadar çekildi, buz gibi bir soğuk estirerek. Aynı ses, bu olduğuna emin misiniz dedi. Yine başımla işaret ettim. Önümde bir vücudu, senin vücudunu saran kan lekeli bir örtü uzanıyordu. Başının biçiminden Roma'daki otel banyosunda ölünce eller böyle mi konur provasını andıran ellerinden ve ayaklarından örtünün altında senin yattığını anladım. Örtüyü kaldırdıklarında karşında sen vardın, koşuyordun. Kumsalda taylar gibi zıplıyor, mutlu koşuyordun. Fanilan güçlü omuzlarına dar geliyor, pantolon sağlam bacaklarında gergin uzanıyordu. Saçlarında siyah ipekten dalgalar halindeydi. Bir gece önce yalnızlığımızı paylaşarak ilk kez bir yatakta sevişmiş, güneşin hayatla doldurduğu kumların üzerine seri serpi uzanmıştık. Güneş aydınlığıyla deniz mavisinin ortalığı örttüğü o gün sevinçten yaşamak, yaşamak diye haykırıyordun. Gözlerine inanamayarak önünde diz çöktüm, seni seyrek uyuldum. Kalbini, ciğerlerini, bağırsaklarını çıkarmak için karnından boynuna kadar seni kesmişler. Sonra da siyah düğümlü dikişler atmışlardı. Siyah düğümler tenine yapışmış hamam böcekleri gibiydiler. Yüzüne ise hiçbir şey olmamıştı. Yalnızca mum sarısı bir gölge şakaklarını soluklaştırmıştı. Çekine çekine adını tekrarladım yüksek sesle. Çekine çekine dokundum. Sana sunduğum aşk dolu her söz ve davranışımı ölelere özgü mağrur duruşla reddediyordun. Senin soğuk alnını, donmuş yanaklarını, kırığı serpelenmiş bıyıklarını okşayabilmek için seni kırma korkusunu yenmem gerekti. Bu korkuyu yenip seni ısıttım azıcık. Fakat mermer bir heykeli ısıtmaya çabalamaktan farksızdı. Senden geride kalan, 17 saat öncesine dek yaşamış bir insanın çizgileri ve anılarından başka bir şey değildi artık. İçimi müthiş bir öfke kapladı. Hiçbir şey yapamamanın kızgınlığıyla körüklenen bir öfke, hatta nefret. Sen kaza sonucu ölmemiştin. Yanlışlıkla da öldürmemişlerdi. Sen hiç kimse için sorun yaratmayasın diye öldürülmüştün. Yerden kalktım. Biri örtüyü tekrar üzerine çekti ve içinde yattığın çekmeceye bir tekme atarak seni tekrar karanlığa kaydırdı. Dışarıda akşam karanlığı bastırmıştı. Üzerimde dolaşan kuşku dolu bakışlarıyla ağlamıyor diyenler oldu. Kolokotroni sokağında senin şiirin duruyordu. Mutsuz son, iktidarı ellerinde tutanların isteğine uygun biçimde olacak. Sokrat'ın şu sözleri de duruyordu. Gidiş saati gelip çattı. Her birimiz kendi yoluna gidecek. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisinin daha iyi olduğunu yalnızca Tanrı bilir. Yaralı bir vahşi hayvanın uluması gibi patlayacak bir öfke kapladı içimi. Sen benim için yazacaksın kitabı. Söz ver. Söz veriyorum. 5 Mayıs diye tekrarlaman bundan mıydı? Cenaze günü randevusu muydu yoksa? Mokta seni görmeye, yüzükleri ikinci kez değiştirmeye, yaşasın, yaşasın diye bağıran ahtapotla karşılaşmaya gelmek varmış. Ve bu arada dağ yerinde iktidarlara özgü duyarsızlığıyla duruyor, kargalar halk sözcüğünün, özgürlük sözcüğünün resmedildiği donları rüzgarda dalgalandırarak cesedin üzerinde birbirlerine ziyafet çekmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Mihalis Defas da Korent'te arkadaşlarıyla birlikte kahvesini yudumlayarak pastacıklarını atıştırmak için sevdiği pastaneye doğru yol alıyordu. Pastanede daha sonraki günlerde ve aylarda gerek polis gerekse basın önünde olduğu gibi büyük bir soğukkanlılık gösterdi. Olaydan sonra üç trafik işaretini geçip Olga sokağına vardığında Peugeot'daki zararı saptamak için durmuştu. Vulagmeni sokağına yaya olarak gitmiş ve yokuşun tepesinde durarak ne olup bitiyor diye göz atmıştı. Olması gereken şeyler oluyordu. Toz bulutunda iki kişi cansız birini taşıyorlardı ve üçüncü kişi de bağırıyordu. Ölüyor, öldü bile, ölüyor galiba. Pencerelerde ışıklar yanıyor. Dışarıya uzanıp kimin öldüğünü ya da ölmekte olduğunu soranlar oluyordu. Olup bitenler onu hiç etkilememişti. 2-3 dakika geçtikten sonra gerisin geri gelmiş ve Peugeot'un direksiyonuna geçmişti. Sabahın 3:30'unda Stefas Corent'e dönmüş, arabasını aynı yere park etmiş ve hemencecik uyumaya gitmişti. Öğleden sonra saat 1'de uyanmış, yemeğini yemiş, hafifçe kestirmiş, ardından arkadaşlarıyla bir kahve içmek üzere sevdiği pastaneye yollanmıştı. Görünmesi, kentteki varlığını kanıtlaması gerekti. Pastaneye saat 7'ye doğru geldi. Arkadaşlarının oturduğu masaya gitti. Belediye başkanının oğlu, Dimitri Nikolaou adında bir arkadaşı ve bir de hani o Floransa'da Nazi eğilimli Taki ile birlikte Stefas'ı misafir eden Hristo Grispos ile Notis Panayotis adındaki iki öğrenci. ''Şuraya bak, kimler var? Paskalya tatil dolayısıyla mı geldiniz?'' ''Evet, ya sen Mihalis? Nerelerde gizlenmiştin?'' ''Ne gizlenmesi?'' ''Atina'dan dün geldim otobüsle. Dünden beri buradayım. Düzelen havadan ve böylece ertesi gün denize gidebileceklerinden söz ettiler. Sonra Grispos'un kardeşi geldi. Duydunuz mu radyodaki haberi?'' ''Hayır, ne var?'' ''Panagulis'i öldürmüşler.'' ''Panagulis'i mi?'' ''Öldürmüşler mi?'' ''Çocuklar, Panagulis'i öldürmüşler.'' Stefas'ın ağzından tek söz çıkmıyordu. ''Kimi öldürmüş dedin?'' ''Belli değil. Otomobille saldırmışlar ve arabasını tamponlayarak savurtmuşlar. İki arabaymış peşinden gidip çarpan. Bir beyaz Mercedes, bir de kırmızı Jaguar'mış. Neden miş diyorsun? Çünkü Jaguar marka arabanın Jaguar olmadığını söyleyenler olduğu gibi, Mercedes'in de Mercedes olmadığını söyleyenler var. Genellikle bilinen bir şey varsa, Bliagveni sokağındaki bir garajda yaşamının son bulduğu, pat diye anında ölmüş ya da az sonra, karaciğeri paramparça olmuş, sağ akciğeri yırtılmış, kalbi de bomba gibi patlamış, pat diye. Bu arada Stefas haber kendini ilgilendirmiyormuş gibi hiç konuşmadan duruyordu. Olaydan iki ay sonra Grispos ve Panayotis Stefas'ın yüzünde ya da davranışlarında herhangi bir tepki görmediklerini söylediler. Hiçbir şey olmamış gibi normal davranıyormuş. Olsa olsa birazcık canı sıkkın duruyormuş, sık sık esniyormuş. Kimseyi tutukladılar mı? Hayır, bu konuda hiçbir aydınlatıcı bilgi yok. Peki kaza mıymış yoksa değil miymiş? Ne kazası yahu? Sana adamı küt diye yere sermişler diyorum, anlamıyor musun? Peki gazeteler ne diyor? Bugün gazete çıkmaz. Bugün 1 Mayıs değil mi? Evet, tamam. Peki kim yapmış olabilir bu işi? Kim bilebilir ki? Bu meçhul ifadenin ardından konuyu değiştirdiler ve ertesi gün yapacakları deniz gezintisini konuşmaya başladılar. Yarın denize gideceğimiz kesin mi? Tabii, Utrakis'e gidiyoruz. Peki kim götürecek? Stefas götürüyor, Peugeot'suyla. Bak sahi aklıma geldi Mihal. Senin Peugeot nerede? O ana dek susan Stefas suskunluğunu bozdu ve her zamanki sesiyle yanıt verdi. Burada araba. Nerede olabilir ki? Alandaki parkta. Öyleyse neden yürüyerek geldin? Bozuk mu? Kaza falan mı geçirdin? Yok canım, kaza falan değil. Trafiğe kaydını yaptırıp plaka almadım da. Biliyorsun yakalarlarsa ceza keserler. Az da kesmezler. Yahu bayram günü bu düşünülür mü? Kim ceza yazacak? Şuradan Lutrakis'e kadar kim durdurur ki? Hayır, olmaz. Hadi canım, inat etme. Olmaz dedim size. Belediye başkanının oğlu lafa karıştı. Peki peki, kızmayın. Ben götürürüm sizi. Benim de arabam var yani. Ne olmuş? Kimler geliyor? Ben gelirim diye atıldı Grispos. Ben de gelirim diye ekledi Nikolaou. Benim verilmiş bir sözüm var dedi Panayotis. Sen Mihal geliyor musun? Tabii dedi Stefas. Öyleyse çocuklar, yarın görüşürüz saat 10'da. Tamam, saat 10'da. Kararlaştırıldığı gibi gitti işler. Neşeli bir gezi olmuş, Grispos'un anlattığına göre hem giderken hem dönüşte Stefas'ın neşesi yerindeymiş. Gezintinin neşe kaynağı oymuş, gülmüş, şakalaşmış, otomobil, giyim ve kadınlar konusunda epey sohbet etmiş. Özellikle kadınlar konusunda. Ölümünden hiç söz açmamış. Bu konuya ötekiler de değinmemişler. 2 Mayıs pazar günü, öğleden sonra saat 4'e doğru Atina'ya dönmüş. Yine Grispos'un dediğine göre önce sinemaya, ardından da evine gitmiş. Fakat sonradan onu kim görmüş, ne yapmış, aradan 24 saat geçince polise gitmeye kim ikna etmiş ya da zorlamış bilinmiyor. Yalnız tek bir şey biliniyor kesinlikle, hiç kimse ama hiç kimse ondan kuşkulanmamış. Hem zaten aranan arabanın markası Mercedes'miş. Peugeot'un üstünde duran bile yokmuş. Ne var ki kaza sonucu öldürülmediğini, kasten ve emir üzerine öldürüldüğünü söylentisi tehlikeli biçimde büyüyor, nehir suları gibi kabarıyordu. Bunu durdurmak gerekti. Pazartesi öğleden sonra Stefas avukatıyla birlikte polis dairesine gitti. Birlikte gittiği Kaselakis adında bir avukattı. Bu avukat, Albaylar Cuntası ile CIA arasındaki ilişkiler konusunda bir araştırma yürüten İngiliz gazeteci Anne Chapman'ı öldürmekle suçlanan Nico Mundis'i savunmuş olan avukattı. O zaman da avukat Kaselakis, Nico Mundis'in siyasi bir cinayet işlemediğini ve kadına tecavüz sırasında kendini tutamayarak öldürdüğünü savunmuştu. Bu aynı Kaselakis şöyle diyordu. Steffas sırf gerçek ortaya çıksın ve siyasi bir cinayet sanılmasın diye kendini ele veriyordu. Basit bir trafik kazasıydı. Steffas'ın da az kalsın hayatını kaybetmiş olabileceği basit bir trafik kazası. Kazadan sonra bir toz bulutunun yükseldiğini ve iki kişinin kazaya uğrayan arabadan birini çıkarıp taşıdıklarını görmüştü ama geride bir ceset bıraktığını farkında değildi. Nitekim o adamın öldüğünü ve ölenin de Panagoulis olduğunu ancak pazartesi sabahı gazeteleri okuduğunda öğrenmişti. Ne kazadan önce ne de sonra bir kırmızı araba görmemişti. Siyasi cinayet görüşünü desteklemekten çıkarları olanların uydurmasıydı kırmızı araba. Komünist sempatizanı olmakla bilinen ve şimdi de Papandrucu sosyalist solun dostu olan biri Panagoulis'i nasıl öldürebilirdi? Polis ikna olmuş göründü ve onu tutuklayacağı yerde korumaya başladı. Steffas'ın bir basın toplantısı düzenlemesine bile ses çıkarmadı. Steffas bu basın toplantısında soğukkanlı ve kendine güven açısından herkesi şaşırtmıştı doğrusu. Onu çıkmaza sokabilecek hiçbir soru yoktu. Herkese akıllıca düşünmesi önerisinde bulunarak gocunacağı bir şey olsaydı kendiliğinden polise gidip gitmeyeceği sorusuna yanıt vermelerini istiyordu. Biri kazadan sonra neden durup arabadaki kişinin yardımına koşmadığını sorunca da gördüm ki iki kişi onu alıp taksiye bindiriyorlardı. Bana yapılacak bir şey kalmamıştı yanıtını vermişti. Peki neden o taksiyi izleyeceğin yerde Corent'e gittin diye sorduklarında da paniğe kapıldığımı kabul etmeliyim. İçimi anlatılmaz biçimde Corent'e dönme isteği kapladı. Olamaz mı yanıtını verdi. Ertesi gün Egina gezisinden niye vazgeçtiğini soranlara da Egina'ya gitmeyi artık canının istemediğini söyledi. Kırmızı araba diye bir otomobilin olmadığı konusunda neden bu denli ısrar ettiği yolundaki soruları da olaya siyasi cinayet gözüyle bakılmasını istemediği için bunun üzerinde durduğunu ve kendisinin kırmızı araba diye bir şey görmediğini belirterek yanıtlıyordu. Sorular yoğunlaşınca ben buraya sizler beni yargılayasınız diye gelmedim. Gerçek ortaya çıksın, kazanın tanıklığını yapayım diye geldim. Gördüğünüz gibi tutuklu bile değilim yanıtını veriyor ve şöyle ekliyordu. Ben ne dediğimi, ne yaptığımı bilen biriyimdir. Biliyordu, hem de nasıl biliyordu. Nitekim sorgu yargıcı, senin yeşil renkli arabanın Peugeot tarafından darbelendikten başka rengine yakın kırmızılıktaki bir arabanın da vurmasıyla yakalandığı yolunda İtalyan uzmanlarının verdiği rapora aldırmadı bile. Steffas'ın geçmişini göz önüne almadıktan başka 30 Nisan Cuma sabahı da Colocotroni sokağındaki tekstil makineleri mağazasına gelişini hesaba katmadı. 1975 yazında Floransa'ya Nazi eğilimli Takis'le gidişini ve sürekli olarak aradıkları birini bulamayışlarını yarattığı hayal kırıklığı içinde günlerini geçirdiklerinde hesaba katmadı. Sorgu yargıcına 11 saat süreyle verdiğin ifadede Hristo Grispos'un ve Notis Panayotis'ten duyduklarımı aktarışım 3 yıl süreyle sana yağan telefon tehditlerini, neler çektiğini, Girit'te, Roma'da, Atina'da otomobille seni öldürmek için uğraştıklarını söyleyişim, son günlerinde eline geçirdiğin ve içeriğini mahkemede açıklama hakkını mahfuz tuttuğun belgelerden söz edişim hiç hesaba katılmadı. Hatta daha önce adı davalara karışmış olan Selanikli Yorgo Leonardos'un 16'yı 17 Nisan'a bağlayan gece Atina'nın Omonia alanında Arakni ve Örümcek adlı faşist gruplardan 4 üyenin buluştuğunu açıklaması da bir işe yaramadı. Senin bana telefonda açıklayacağını müjdelediğin ünlü Kohinur gizli planından önce sözünü ettiğin örgütlerin adıydı bunlar. Leonardos'un ifadesine göre bu gruptan 4 kişi buluşup Panagoulis'e çenesini kapaması için bir ders vermeyi kararlaştırmıştı. Fakat kararlaştırdıkları yalnızca bir dersti. Talihsizlik sonucu derste fazla ileri gidilmişti. Leonardos bunları bildirirken ad ve tarihi açıkladı, kesin ve ayrıntılı bilgiler verdi. Verdiği adlar arasında aşırı sağcılardan Doktor Vasili Keselas da vardı. Selanik'teki CIA ajanıydı bu. Sonra adı komünist milletvekili Lambrakis'in öldürmesi olayına karışmış Andon Mikalopoulos'un adını verdi. Hatta bu adamın kırmızı bir beğenmesi de olduğunu söyledi. Sorgu yargıcına verdiği bilgide Leonardos bunları söyledi. Bu arada senin ölümünden sonra Doktor Kaselas'ın o dönemde birçok Yunan faşistinin sığınağı olan Londra'ya nakledildiğini de belirtti. Arakni örgütü tarafından kullanılan gaz püskürtmeli tabancalardan birini bile sundu. Kurbanları sersemletip baygınlık veren silahtı bu. Hani 158-789 numara ile tescil edildiğini söylediğim ünlü tabancalardan Federal Alman yapısı fakat Kaselas ile Mikalopoulos'un bu suçlamalara Leonardos'un gösteriş budalası ve iftira etmeye bayılan bir kaçık olduğunu söylemekle karşılık verdiler. İftira suçundan ceza yemiş biri olduğunu belirttiler. Leonardos da korktu, ifadelerini değiştirdi ya da değiştirmek zorunda kaldı. Oysa sonradan gazeteciler Leonardos'un öyle kaçık falan olmadığını ve iftira etmekle ün yapmış biri olmadığını saptamışlardı. Arachne diye bir örgüt gerçekten vardı. Doktor Caselas Londra'ya gerçekten gitmişti. Diğer bazı gazeteciler de Mikalopoulos'un gerçekten bir BMW'si olduğunu saptamışlardı. Mikalopoulos kırmızı BMW'sini sattığını söyledi. Sonra kime sattığı sorulduğunda da "Canım satmadım, armağan ettim," dedi. Selanik'e giden gazeteciler arabayı kime armağan ettiğini öğrenmek istediler. "Bir kiliseye hibe ettim," dedi. "Hangi kiliseye?" diye sorunca da "Defolun namussuzlar sizi," diye bağırıp çağırdı. Sorgu yargıcı, iktidarın sorgu yargıcı bunları da hesaba katmadı. Adına Sol dediğimiz kuruluşun üyeleri de bütün bu olaylara aldırmadı. Böylece bir trafik kazası varsayımıyla yalnızca Stefas mahkemeye verildi. Mahkeme tedbirsizlik ve adam öldürmek suçundan 3 yıl hapse mahkum etti. Temiz mahkemesi de 5000 drahmi para cezasına çarptırdı. Bu arada Hame Fashions moda evinin ortaklarından olmuştu. Bu nedenle de 5000 drahmi ödemek hiç de zor olmadı. İşte böylesine saçma sapan işler olurken yargıç Juvelos, senin yayınlamaktan alıkoyduğu arşiv belgelerini yayınlayarak demokrasi şampiyonu oluyordu. Tabii ki yayınladığı belgeler ejderhaya ve ejderhanın yakınlarına dokunmayan ejderha tarafından gizli kise gönderilen yazıyı es geçen belgelerdi. Ejderha savunma bakanı koltuğunda bir güzel oturmaya devam ediyor, yerine tüm görkemiyle yerleşiyordu. Partinde tısas sosu atarak, yani senin istediğini ölümünden sonra gerçekleştirerek yeniden temiz bir siyasi parti kimliğini bürünüyordu. Papa Andrew ise cesedini öksüz birini evlat edinir gibi kabullenmişti. Bu arada dostların parlamentoda bir koltuk için Papa Andrew'nun kanadı altına giriyorlardı. Papa Andrew da senin adını siyasi toplantılarda eski bir çaput parçası gibi dalgalandırıyordu. Faşistler Fazis'i döverek kafatasını yarıp belleğini darmadağın ediyorlardı. Bana da tehdit mektuplarıyla telefonlar geliyordu. Eğer yazarsan bunları görürsün. Ne olur sana. Kitabını yayınla da gör gününü. Bütün bu olup bitenleri halk yine kör, sağır, dilsiz olarak kabulleniyor. İşine öyle geldiği için ya da güçsüzlüğü nedeniyle boyun eğiyordu. Kimse de sağcı olsun, solcu olsun, ılımlı olsun, hepiniz de katilsiniz, düzen ve yasa, adalet ve özgürlük kisvesi altında yaşıyorsunuz diye bağıramıyordu. Bu sırada kötülük simgesi balina Moby Dick sesinin kaybolmasıyla sakinleşen sularda hiçbir yara almadan uzaklaşıyordu. İktidar bir kez daha yenmişti. Hiçbir zaman ölmeyen, kaya parçalarından bazıları yuvarlansa bile yine tüm heybetiyle aynen kalan, olsa olsa rengi birazcık değişen iktidar. Ne var ki böyle sonuçlanacağını sen anlamıştın. Bu konuda en ufak bir kuşku besliyor idiysen bile o kuşku kıvılcımı da son nefesinle birlikte sönüp gitmişti. Gittiğin yer dünyayı değiştirmeyi amaçlayan, dağı devirmek isteyen, Suriye insanlık aşılamak isteyenlerin düzenli bir biçimde atıldığı bir kör kuyuydu. Buraya atılanlar, boyun eğmeyenler, anlaşılma lüksüne erişemeyenler ozanlardır. Savaşın vermenin çılgınlık olduğunu bile bile savaşanların atıldığı kuyu. Gereksiz görünen fakat bu gereksiz savaşınlar olmadan da hiçbir anlam taşımayacak olan yaşamı değerlendiren öykü kahramanlarıdır. Her şeye karşın bir gün, yalnızca bir günceyiz. İnsanları kendilerine getiren, geleceğinden umut kesildiği anda geliveren ve gelmesiyle günün birinde çiçek açacak tohumları saçan, bir tek gün için bile olsa sürü önemini anladı. O gün sürü değildi artık. Yaşıyor, yaşıyor, Aleko yaşıyor, yaşasın, yaşasın diye bağırıp çağıran, önüne geleni benliğinin potasında eriten ahtapota olmuştu o gün. Şimdi üzerinden altın zincirler sarkan, elmas ve yakutlar arasında parlayan, gelmiş geçmiş ve günümüzün tüm iktidarlarının simgesi olan rahip, tabutun kristalini parçalayıp bir insandan bu dünyaya arta kalacak tek anının bu olduğu kanısıyla seni çukura kaydırırken yüzündeki o anlamlı ve alaylı gülümseyişin nedeni buydu işte. Kitabın sonu. 19 Aralık 2011, sayfa 343.